Ayrım 38.
Pyotr Stepanovich divana bağdaş kurup oturdu. 3. Masa üzerinde duran bildiriyi göstererek, "Demek canınız sıkılıyor. Bu incir çekirdeği doldurmayan şeyler yüzünden mi? Ben size bu kağıt parçalarından istediğiniz kadar getireyim. Benim bu kağıtlarla dostluğum ta X ilinden başlıyor." "Orada bulunduğunuz sıralarda mı?" "Elbet. Orada bulunmadığım sırada değil herhalde. Kağıtların üzerinde balta resmi vardı." "İzin verir misiniz?" Bildiriyi aldı. "Tamam, balta burada da var, aynı resim." "Evet, bir balta. Baltayı görüyorsunuz." "Yoksa sizi korkutan bu mu?" "Baltadan korkmuş değilim ama bu iş öyle bir iş, bir takım durumlar var." "Ne gibi? Fabrikada ele geçti diye mi?" "He. Yalnız biliniz ki yakında fabrika işçisi kendisi de bildiri hazırlayacaktır." Von Lempke ciddi ciddi gözlerini ona dikerek "Ne demek bu?" diye sordu. "Öyle, gözünüzü dört açın. Siz pek yumuşak bir insansınız Andrei Antonovich. Siz roman yazıyorsunuz. Burada ise eskisi gibi davranmak gerekir." "Nasıl eskisi gibi?" "Bu tavsiye de nereden geliyor?" "Fabrikayı temizlettim, buyruklar verdim. Buyruklarımı da yerine getirdiler." "Ama işçiler kaynaşıyor. Hepsine bir temiz sopa çekecektiniz siz. O zaman ortalık yatışırdı." "Kaynaşıyorlar mı? Saçma bunlar. Buyruk verdim, bütün fabrikayı temizlediler işte." "Andrei Antonovich, siz yumuşak bir adamsınız." Von Lempke gene alınacak oldu. "Her şeyden önce ben sizin sandığınız kadar yumuşak bir adam değilim," dedi. Sonra o delikanlı ile kendini zorlayarak konuşuyordu. Bunu da acaba öteki ağzından bir şeyler kaçırmaz mı diye merakından yapıyordu. "Vay, eski bir tanıdık daha," diye Pyotr Stepanovich onun sözünü kesti. Masanın üstündeki sümenin altına sıkıştırılmış başka bir belge gözüne ilişmişti. Bu da bir bildiriydi. Avrupa'da basılmıştı, hem de şiirseldi. "Ezbere bilirim onu. Aydın bir kişi, değil mi?" "Bakayım, tamam, aydın bir kişi." "Bu adamla Avrupa'da tanışmıştım. Hangi kovuktan çıkardınız onu?" Von Lempke heyecanla, "Avrupa'da mı gördüm dediniz?" diye sordu. "Evet, 4 ay, belki de 5 ay önce." Von Lempke ona anlamlı bir bakışla bakarak, "Bu Avrupa'da ne kadar çok şey görmüşsünüz," dedi. Delikanlı onun bu sözüne kulak vermeksizin kağıdı aldı, açtı ve aşağıdaki şiiri yüksek sesle okumaya başladı. "Aydın bir kişi, aşağı tabakadandı o, halkın içinden çıkmıştı. Çarın gazabı ve efendilerinin kini onun üstüne çöktü. Ama o, boş verip bütün zulme, acıya, işkenceye halkı aydınlatmayı sürdürdü. Eşitliği, kardeşliği, özgürlüğü, bir gelecek ateşi yakıp halkın içinde, kaçtı kurtulmak için elinden celladının. Yaban ellere dalgalandırmak için şanlı bayrağını, Smolensk'ten Taşkent'e kadar, içleri kin dolu yurttaşlar kırmak için zincirlerini gözlemekteydi onun yolunu. Sabrı tükenen yığın tek bir işaret bekliyordu, cehennem kavgasına girmek için. Kaldırmak için mülkiyeti, köyde ve kentte ve bütün o eski gelenekleri, evlenmeyi, aileyi. Bunu okuduktan sonra Pyotr Stepanovich, "Herhalde bunu o subayın üzerinde buldular değil mi?" diye sordu. "O subayı da mı tanıyorsunuz?" "Elbet. Tam 2 gün onunla birlikte orada gece gündüz eğlenmiştik. Deli olması gerekir." "Belki de deli değildir. Isırmaya kalkışması mı deli olmadığını gösteriyor?" "Ama izin verin, bu şiiri Avrupa'da gördüm diyorsunuz. Oysa onu burada, bu subayın üzerinde buluyorlar." "Ne demek yani, olamaz mı? Siz herhalde beni sorguya çekiyorsunuz Andrei Antonovich." Pyotr Stepanovich birdenbire son derece ciddileşti. "Biliyor musunuz," diye devam etti, "buraya, Rusya'ya döndüğüm zaman Avrupa'da gördüklerimin hepsini ben gereken yerlere anlattım. Yaptığım açıklama da yeterli bulundu. Öyle olmasaydı kentimiz beni nüfusuna katma lütfunu göstermezdi. Ben bütün geçmişimi akladım sanıyorum. Artık hiç kimseye hesap vermek zorunda da değilim. Bu hesabı verirken de bir muhbir rolü oynamış değilim. Ben durumumun beni yönlendirdiği gibi davrandım. Yulia Mihailovna'ya benimle ilgili mektup yazanlar bu durumu pek iyi bilirler. Nitekim beni eşinize namuslu bir adam olarak tavsiye edip tanıttılar. Neyse, şimdi bunları bir yana bırakalım. Ben sizinle ciddi bir sorun üzerinde görüşmeye gelmiştim. Şu sizin ayakkabı boyacınızı savdığınıza iyi ettiniz. İş benim için pek önemli Andrei Antonovich. Sizden pek önemli bir ricada bulunmak isterdim. Bir rica mı? Ya, söyleyin, sizi dinliyorum. İnanın merakla. Şunu da ekleyeyim ki beni şaşkınlığa düşürüyorsunuz Pyotr Stepanovich. Von Lempke epeyce heyecanlıydı. Pyotr Stepanovich bacak bacak üstüne attı. Petersburg'da diye başladı. Birçok bakımdan açık davrandım. Ama kimi hususlarda da, örneğin şu hususta, parmağıyla aydın bir kişi şiirine dokundu. Sustum. Çünkü her şeyden önce sözünü etmeye değmez, sonra da yalnızca bana sordukları şeyler hakkında konuşmakla yetindim. Sorun şu ki, sonradan gelecek şeyleri durup dururken anlatmayı sevmem. İşte olayların etkisiyle kapana kıstırılan namuslu bir insanla namussuz bir insan arasındaki fark buradadır. Neyse, bunları bir yana bırakalım. Ama şimdi bu ahmaklar, madem ki bir kez yakayı ele verdiler, iş bir kez ortaya çıktı, görüyorum, elimizden de kurtulamayacaklar. Durdu, derin bir soluk aldı. Çünkü uyanık bir insansınız. Çünkü sizi önceden anlamak zor. O budalalarsa hala işlerine devam ediyorlar. Peki, evet, sizden, kısacası sizden, bunlardan birinin bağışlanmasını dilemeye geldim. O da ahmağın biri kuşkusuz, dahası kaçığın biri. Gençliği, çektiği bunca acılar, sonunda insanseverliğiniz adına onu bağışlamanızı diliyorum. Bir an sustu, sonra kaba bir alay ve sabırsızlıkla ekledi. İnsanseverliğiniz yalnızca kendi yazdığınız romanların içinde değildir sanırım. Kısacası, ziyaretçide içten bir duyarlılık vardı, beceriksiz ve acemi ama insanca duygularla dolu görünüyordu. Ezilip büzülecek kadar nazik tavırlıydı. Hem de pek kıt düşünceliydi. İşte von Lempke hemen bunları düşündü. Zaten Pyotr Stepanovich hakkında çoktandır edindiği kanı buydu. Nitekim bu hafta içinde, hele geceleri çalışma odasının yalnızlığına gömülüp kendi kendine belki 100 kez sormuştu. Nasıl olur da bu kadar az zeki bir insan Yulia Mihailovna'yı etkiler? Von Lempke içini kemiren merakı yenmeye çalışarak görkemli bir tavırla, "Korumak istediğiniz bu adam kim?" Sonra bu sözlerin anlamı ne diye sordu. Bu, hay Tanrı kahretsin, size güvendik, hata mı ettik? Sizi yüksek ruhlu ve hele zeki, yani anlayışlı demek istiyorum, bir insan olarak tanıdıksa günah mı ettik? Hay şeytan! Zavallı duygularına, davranışlarına sanki egemen olamıyor gibiydi. Sonunda anlayın diye devam etti. Anlayın ki onun adını vermekle ona ihanet etmiş oluyorum. Sanki onu ihbar ediyormuşum gibi, değil mi? Öyle değil mi? Ama açık konuşmazsanız ben nasıl bilebilirim bu adamın kim olduğunu? Doğru. Hep bu ezici mantığınızla insanı çıkmaza sokuyorsunuz. Tuh. Peki, Tanrı kahretsin. Bu aydın kişi. Bu üniversiteli Şatov'dur. İşte her şeyi öğrendiniz. Şatov mu? Nasıl olur? Şatov eski bir üniversite öğrencisi, şiirde adı geçen odur. Burada oturuyor, eski bir köle. Ha bakın, hani tokat atan. Vali, bildim diyerek göz kırptı. Ama açıkçası anlayamadım. Bu adam bir suç işlemekle mi suçlanıyor ne? Sonra siz ne istiyorsunuz? Pyotr Stepanovich sinirleniyordu. Bu adamın kurtarılmasını istiyorum, anladınız mı? Kendisini 8 yıldır tanıyorum, belki de onun arkadaşıydım diye cevap verdi. Sonra kolunu sallayarak, ama geçmiştekiler için size cevap vermek zorunda değilim. Sonra bütün bunlar üzerinde durulmaya değer şeyler değil. Topu topu 3,5 kişi, yabancı ülkelerdekileri de katsak gene 10 kişiyi bulmaz. Asıl sorun şu ki, ben bütün umudumu sizin insanseverliğinize, zekanıza bağladım. Sorunu anlayacak, işin iç yüzünü ortaya koyacaksınız felaketlerle, ama dikkat buyurun, felaketlerle diyorum. Şaşkına dönmüş bir zavallının saçma sapan hayalleri gibi görebilirsiniz bunu. Evet, bu devletin güvenliğine karşı hazırlanmış bir tuzak değil zaten, şeytan alsın canını. Soluğu bayağı daralıyordu. Andrei Antonovich neredeyse görkemli bir tavırla, bu adamın baltalı bildirileri yazmaktan suçlu olduğunu anlıyorum. Ama izin verin de bir şey sorayım. O yalnız başına ise bu kadar bildiriyi ta X iline varıncaya kadar bütün ilçelerde nasıl dağıtıyor? Asıl önemli olan da bu bildirileri nereden ele geçirdiğidir. İşte size söylüyorum, görünüşe bakılırsa bunlar ya 5 ya da 6 kişi, ben ne bileyim. Bilmiyor musunuz? Nereden bileyim, kerametim mi var? Ama Shatov'un onlardan biri olduğunu biliyorsunuz ya. Pyotr Stepanovich sanki kendisini sorguya çekenin zekice buluşlarından korunmak ister gibi bir el hareketi yaparak "Eh peki dinleyin, size bütün gerçeği söyleyeceğim" dedi. "Bildiriler hakkında bir şey bilmiyorum, yani hiçbir şey. Anlaşıldı mı Tanrı kahretsin? Hiç ne demektir anlıyorsunuz değil mi? Kişilere gelince kuşkusuz bir kez o teğmen var. Sonra başka biri, iki kişi daha. Belki Shatov da aralarında. Bir beşinci kişi daha koyun. İşte bu pisliklerin hepsi bunca. Ben buraya Shatov'u bağışlatmaya geldim. Ama kurtarmak gerek, çünkü bu şiir onundur, kendi yapıtıdır. Avrupa'da kendisi bastırdı. İşte kesin olarak bildiğim budur. Bildiriye gelince bir şey bilmiyorum. Şiir onunsa hiç kuşkusuz bildiriler de onundur. Shatov hakkındaki kuşkularınız neye dayanıyor? Pyotr Stepanovich artık sabrı tükenen bir insan tavrıyla cebinden hemen bir cüzdan çıkarıp içinden bir pusula çekti. Pusulayı masanın üstüne fırlatarak "İşte delillerim" diye bağırdı. Pusula sıradan bir kağıt parçasıydı. 6 ay önce Rusya'dan Avrupa'ya gönderilmişti. Üzerindeki yazı yalnızca 2 satırdı. "Aydın kişiyi burada basamam. Aslında hiçbir şey basamam. Avrupa'da bastırınız." Von Lempke gözlerini Pyotr Stepanovich'e dikti. Varvara Petrovna'nın dediği doğruydu. Valinin gözleri hele kimi vakit koyun gözüne pek benziyordu. Pyotr Stepanovich atılarak "Bu şiir içinde bana onu şimdi ölü Herzen Shatov için yazdı" dediler. Shatov'un Avrupa'da sürttüğü sıralarda Herzen bu şiiri ya tanışmalarının bir anısı olarak ya da bir övgü diye ya da ne bileyim ben tavsiye mektubu yerine geçsin diye yazmıştır. Shatov gençler arasında bunu yayıyor. İşte Herzen'in benim hakkımdaki düşünceleri diyor. Sonunda valinin kafasına dank etti. Vay gidi vay, ben de içimden bildiriyi anladım ama şiir ne oluyor deyip duruyordum. Nasıl anlamazsınız canım? Hem bunları ne diye size anlattım, boş boğazlık ettim. Dinleyin, Shatov'u bana bırakın da ötekileri ne yaparsanız yapın. Hatta şimdi Filipovların evinde, yani Shatov'un da oturduğu evde saklanan Kirilov'da hepsinin canı cehenneme. Beni sevmezler çünkü gene karşılarına çıktım. Shatov'u bana vermeye söz verin, ötekilerin hepsini ben size aynı tabakta sunarım. Size yararlı olurum Andrei Antonovich. Bu düşkün grubun sonu sonuna 9-10 kişiyle sınırlı olduğunu sanıyorum. Ben de onların peşindeyim. Üçü şimdiden belli oldu. Shatov, Kirilov ve Teğmen. Ötekilere gelince şimdilik yalnızca inceliyorum. Ama pek de miyop değilim. X ilinde elinde bildirilerle yakalanan propagandacılar, 2 üniversite, 1 lise öğrencisi, 20 yaşlarında 2 soylu çocuğu, bir öğretmen, içkiden bunamış, ayyaş, emekli bir binbaşı. Hepsi bu, inanın ki başka da yoktur. Üstelik bu kadar az mıyız diye şaşıp kaldılar. Ama bana 6 gün gerek. Her şeyi hesapladım, 6 gün, ne fazla ne eksik. Bir sonuca varmak istiyorsanız onları 6 gün daha rahat bırakın, ondan sonra hepsini torbada keklik gibi getirip size teslim edeceğim. Ama daha önce bir şey yaparsanız kuş kafesten kaçar. Yalnız Shatov'u bana verin. Shatov'un benim için önemi var. En iyisi onu gizlice buraya büronuza çağırın, onunla dostça bir konuşun. Sorguya çekin, her şeyi bildiğinizi ona açıkça söyleyin. Kesinlikle ayaklarınıza kapanacaktır. Bu adam sinirli, felaketlerle yıpranmıştır. Karısı Stavrogin'le düşüp kalkıyor. Okşayın, gönlünü alın, size ne var ne yok her şeyi açıklasın. Ama 6 gün bekleyin. Ve hele Yulia Mihailovna'ya tek sözcük söylemeyin, sır. Sır saklamasını bilir misiniz? Von Lempke'nin gözleri fal taşı gibi açıldı. Nasıl? Ama siz Yulia Mihailovna'ya bir şey söylemediniz mi dedi. Ona mı? Tanrı korusun. Eh Andrei Antonovich, bilirsiniz kendisine büyük saygım var, dostluğuyla övünürüm. buna benzer daha neler. Ama ben budala bir adam değilim. Onun ak dediğine kara demem. Çünkü onun ak dediğine kara dedin mi yandın. Siz bunu benden daha iyi bilirsiniz. Belki ona bir iki sözcük çıtlatmışımdır. Çünkü böyle şeylerden hoşlanıyor. Ama şimdi size açıldığım gibi ona açılmak, böyle adlar, kişiler vermek, yok hiç üzülmeyin dostum. Size niçin açıldım diyeceksiniz. Çünkü ne de olsa siz bir erkeksiniz. Devlet hizmetinde deneyimi olan ciddi bir erkeksiniz. Feleğin çemberinden geçmişsiniz. Bu gibi durumlarda ne yapmak gerektiğini Petersburg'da edindiğiniz deneyimlerden bilirsiniz sanırım. Ama ben örneğin bu iki adı Yulia Mihailovna'ya fısıldayıverseydim hemen yedi mahallede davul çalardı. Başkentin gözüne girmek istiyor. Hayır, pek atak bir kadın doğrusu. Andrei Antonovich bu sözlerden bir sevinç duymuştu. Evet, fazla ataklığı var dedi. Ama aynı zamanda onun Yulia Mihailovna adına böyle senli benli söz etmesini iyi karşılamadı. Bununla birlikte Pyotr Stepanovich sözlerinin Lemke'yi avlamaya yetmediğini anlamış olacak ki bu nokta üzerinde biraz daha durma gereğini duydu. Doğru doğru, fazla atak dedi. Son derece zeki, son derece zevk sahibi, edebiyatçı bir kadın olabilir, olanaklıdır. Ama serçeleri ürkütür. Sabredemez, 6 gün değil 6 saat dayanamaz. Eh Andrei Antonovich, bir kadından 6 gün süre istemekten sakının. Herhalde kimi deneyimlerimin olduğunu kabul edersiniz değil mi? Hiç değilse bu gibi işlerde kimi şeyler bildiğimi, bunları bilmeye gücüm olduğunu siz de bilirsiniz. Sizden 6 günlük bir süre istiyorum. Bunu isteyişim aklıma öyle esti diye değil. Durum bunu gerektiriyor da onun için. Vali bir an duraksayarak, duyduğuma göre dedi. Duyduğuma göre Avrupa'dan döndükten sonra burada geçmişte yaptıklarınızın bir bedeli gibi bir takım açıklamalarda bulunmuşsunuz. Her neyse, oldu böyle bir şey. Pek doğal, burnumu böyle işlere sokma sevdasında değilim. Yalnız bana öyle geliyor ki siz burada şimdiye kadar büsbütün başka bir dil kullanıyordunuz. Hristiyan dini, toplumsal kurumlar, sonra hükümet hakkında. Ne çıkar, daha başka şeyler üzerinde de konuştum. Şimdi de aynı düşünceleri taşıyorum ama bunları o aptalların tasarladığı gibi uygulamak gerekmez. Şunu bunu omzundan ısırmak ne oluyor yani? Siz de bana hak vermiştiniz, doğru düşünüyorsun demiştiniz. Bu sizinle aynı düşüncedeyim demek değildir. Pyotr Stepanovich neşeli neşeli, bakıyorum da sözcükleri tartarak konuşuyorsunuz. Önlemli adam diye güldü. Dinleyin dostum, sizi tanımam gerekti, işte onun için kendi tarzımla konuştum. Yalnız sizinle değil, daha birçoklarıyla ben böyle tanışırım. Kim bilir, belki de sizin huylarınızı öğrenmem gerekti. Huyumu öğrenmek neyinize gerekti? Pyotr Stepanovich gene güldü. Niçin olduğunu ben ne bileyim diye cevap verdi. Bakın görüyor musunuz, aziz Andrei Antonovich, kurnazsınız, kurnazsınız. Ama henüz bunu kavrayacak kadar değil, anladınız mı? Belki de anlıyorsunuz ha? Gerçi Avrupa'dan döndükten sonra gereken yere açıklamalarda bulundum. Ama inanın, bilmem ki belli inançları olan bir kimse, inançlarının içtenliği yararına başka türlü davranabilir miydi? Orada hiç kimse bana huyunuzu inceleme görevini vermedi. Bugüne kadar da oradan buna benzer buyruklar almış değilim. Düşünün bir kez, o ilk iki adı ben elbet size değil de doğrudan doğruya oraya, yani ilk kez bilgi verdiğim yetkililere bildirebilirdim. Şunu da bilmelisiniz ki ben para ya da başka bir çıkar sağlamayı düşünseydim hesap yanlış çıkardı. Çünkü şimdi bir komplo keşfetmiş olmanın ödülünü ben değil siz alacaksınız. Sonra soylu bir tavırla şunları söyledi. Ben buraya yalnız ve yalnız Şatov için geldim. Bir eski arkadaş. Ama yukarıya rapor yazmak üzere kalemi elinize aldığınızda isterseniz beni övebilirsiniz. Karşı çıkacak değilim. Hoşça kalın. Epey de oturdum. Bu kadar gevezelik de etmemeliydim. Divandan kalktı. Sevindiği belliydi. Von Lemke de nazik bir tavırla ayağa kalktı. Anlaşılan Pyotr Stepanovich'in son sözleri onun üzerinde iyi bir etki bırakmıştı. Tersine diye karşılık verdi. Bu işin anlaşılması beni sevindirdi. Yapacağınız hizmeti size borçluluk duyarak kabul ediyorum diye ekledi. gösterdiğiniz yararlılık konusunda raporumu süsleyeceğime inanabilirsiniz. 6 gün, 6 günlük bir süre. Asıl sorun burada. Bu zaman içinde kımıldamamalısınız. Benim sizden isteğim bu. Peki. Elbet elinizi kolunuzu bağlamıyorum. Bunu gözede alamam. İzlememenize olanak yok. Yalnız vaktinden önce kuşları ürkütmeyin. Bu bakımdan sizin zekanıza, işbilirliğinize güvenim var. Pyotr Stepanovich neşe ve uçarlılıkla bir delikanlı gibi şunları yumurtlayıverdi. Herhalde sürü sürü ajanlarınız vardır. Von Lemke tatlı bir tavırla kaçamak bir cevap verdi. Pek o kadar da değil. Bu siz gençlerin kuruntusu, sürü sürü ajanlarımız bulunduğu düşüncesine saplanmışsınız. İzin verirseniz size bir şey soracağım. Bu Stavrogin'e Kirilov tanıklık ettiğine göre Stavrogin'de... Stavrogin ne? Öyle ya, madem ki o kadar iyi dostlar. Hayır hayır, gerçi kurnazsınız ama işte burada atladınız. Hatta beni bile şaşırtıyorsunuz. Ben Stavrogin hakkında da epey bilginiz olacağını sanıyordum. Stavrogin büsbütün tersine, büsbütün aviolektör, okura anımsatma. Lemke kuşkulu kuşkulu, gerçek mi? Nasıl olur? Yulia Mihailovna onun Petersburg'dan buraya bazı özel işler için gelmiş olacağını sandıracak bir takım bilgiler topladığını söyledi. Pyotr Stepanovich birdenbire hem de bunu açıkça belli ederek kaçamak bir cevap verdi. Bilmiyorum, bir şey, hiçbir şey bilmiyorum. Hoşça kalın. Avi o lektör. Bunları söyledikten sonra kapıya doğru hızla yürüdü. Vali onun arkasından, "Bir dakika Pyotr Stepanovich, bir dakika!" diye bağırdı. "Küçük bir soru daha, ondan sonra sizi tutmam." Masanın gözünü çekti, içinden bir zarf çıkardı. "İşte aynı cinsten bir örnek daha, buyurun," dedi. "Böylelikle de size ne kadar güvendiğimi göstermiş oluyorum. Alın, düşünceniz nedir bakalım?" Zarfın içinde Lemke'ye yazılmış uydurma imzalı tuhaf bir mektup vardı. Vali onu dün almıştı. Pyotr Stepanovich büyük bir kızgınlık içinde aşağıdaki satırları okudu. Ekselansları, çünkü bu sıfata değer bir mevkidesiniz. Bu mektubumla size yüksek kişilere ve yurda karşı hazırlanan bir başkaldırıyı ihbar ediyorum. Evet, dolayısıyla yurda karşı. Bendeniz kendim bu işte birçok yıllar çalışmışımdır. Bu da bir nankörlüktür. Bir başkaldırı hazırlanmaktadır, binlerce bildiri var. Devlet gereken önlemleri almazsa bu bildirilerden her biri dili dışarı sarkmış 100 adamı peşinden sürükleyebilir. Çünkü neler neler vaat edilmiyor. Halk ahmaktır. Bundan başka vodka sorunu da var. Halk suçluyu suçsuzu ayırt etmez, iki yanında hakkından gelir. Her iki yandan da korktuğum için pişmanlık duyuyorum. Durumum böyle gerektiriyor. Yurdun, kiliselerin kurtuluşu için bir ihbar yapılmasını isterseniz, bunu ancak bendeniz yapabilirim.